İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanında çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyarmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Reges yani kök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa oğlu Yakup, Tadai, Jurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl, senin sözün gerçektir. Amin. Buyurun oturun. Demin söylediğim gibi bugün elçilerin günü denilen günü kilisemizde kutlanmaktadır. Onlardan zaten çok defa duydunuz, yani Petrus'tan, Yuhanna'dan, Yakup'tan vesaire ve vesaire. Onlar elçiler idiler. Elçiler İsa'nın ölümünden sonra öğretisini yaymak için seçtiği 12 öğrenci veya yardımcıdır. İsa'nın elçilerini veya havarilerin nasıl seçtiği ve bu 12 elçinin İsa'nın Çarmıha gerilisinden başlayarak Hristiyanlığının geliştirilmesini yolundaki çalışmaları tabii ki kutsal kitapta, İncil'de anlatılabilir. Allah'ın esinlendiğine inanılan düşünce ve buyrukları iletmeye başladı. Ne var ki o dönemde her an tutuklanarak öldürebileceğini anlayan İsa, öğretisinin kendinden sonra da sürdürülebilmesi için bu öğretiyi benimsemiş insanlar arasından eğitilebileceği 12 kişi seçti. Bu 12 kişiye elçiler dendi. Dikkat edin ki, öyle yazılmıştır, istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa'yı izleyen kişiler tabii ki daha fazlaydı ama bu 12 seçti. Yani istediği kişileri seçti. Bu 12 elçi hakkında birkaç söz. İlk olarak Petrus adıyla bilinen Simon. Bu kardeş doğustan lider olarak aceleci ve aynı zamanda ateşli, cömert ve sevecen bir kişiydi. Reaksiyon çok çabuk veren bir kişiydi. Yani elçilerin işleri olsun, başka kitapları olsun okurken okuduğumuz zaman bu çok iyi bir şekilde ortaya çıkacak. Ve onun kardeşi Andrea, vaftisti Yahya onu İsa'yla tanıştırdı. Ve daha sonra da kardeşi Petrus'u ona getirdi. Önemli bir görev. Akrabalarımızı düşünürken belki onlar İsa'ya getirmek en kolay bir iş değil. Ben iyi bir şekilde kendim hatırlıyorum ki hemen 40 sene önce imana geldim. Ve ondan sonra tabii ki çok çabuk akrabalarımızı, anne babalara falan, kardeşlerimi, büyük annele falan İsa'dan bahsetmek istiyorduk. Ve tabii ki öyle düşünüyorum, onlar imana geldi. Çok çabuk gelecekler. Niye? Çünkü ben onlara söyleyeceğim. Taniklit edeceğim. İsa'dan bahsedeceğim. Ve öyle olmadı. Tabii ki Allah onların yüreğini biliyor. Ama o zaman öyle söylememiz gerek. İmana gelmediler. Ama Rabb her şey biliyor. Yani çok önemli bir görev idi Andrea'da. Petrus Rabbe'ye getirdi. Zebedi'nin oğlu Yakup, Herodes onu kılıçta öldürttü. Şehit olarak ölen 12'lerden ilki oldu. Siz biliyorsunuz zaten 12 elçilerden hepsi Yuhanna hariç şehit oldu. Ve Yahuda İskariot, o biliyoruz, intihar etti. Yakup'un kardeşi Yuhanna, o da Zebedi'nin oğluydu. Esinleme kitabı, İncil'in en son kitabı yazan bu Yuhanna'dır. Ve tabii ki Yuhanna İncil'ini yazmış. Filipus, o Betsaidan'dı ve Natanael'i İsa'ya getirendir. Bartalmay, İsa'nın içinde hile olmayan gerçek İsrail'i dediği Natanael'e aynı kişi olduğuna inanılır. Thomas, bu ilginç bir öğrenci, ilginç bir kardeş. Thomas, ikiz anlamında Didymos diye de anılır. Genel olarak kuşkucu Thomas diye bilinir. Kuşkularını görkemli bir şekilde itiraf etmesini neden oldu. Thomas, İsa dirilisten sonra onu inanmadı. İnanmıyorum dedi. Ve onu görmek istiyorum dedi Thomas. Dirilisten sonra günün birinde İsa ona göründü. Ve ne dedi? Parmağını uzat dedi. Ve devam etti. Thomas, ellerimine bak, elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol. Ve Thomas ona dedi, ne kadar güzel bir şekilde, Rabbim ve Allah'ım diye yanıtladı. Matta, Levi denilen ve Matta İncil'inin yazdığı bir vergi görevlisi idi. Belki 2 hafta daha önce Ville Peder ondan vaazetti. Çünkü 2 hafta önce bu vazmetti onu ilgili idi. Bu Matta, Luka İncil'e göre İsa ona şöyle dedi. Ardından gel. Ve Luka her şeyi bıraktı ve İsa'nın ardından gitti. Bazen şaşırıyorum. Bu çok iyi bir iş idi onda. Çok para kazanıyordu bu kardeş. Ama birdenbire İsa onun yanında geliyor. Ve sadece 2-3 söz ile ona seslendi. Matta, ardından gel, beni izle. Bunu duyurduymaz, İsa'nın ardından gitti. Ama Allah'a şükür olsun, her şey bırakmamış, kalem almış. Neden? Çünkü vergi görevlisi olduğu için yazma, okuma bilen, iyi bir şekilde yazma, okuma bilen bir insan, bir erkek idi. Bu yüzden bu e, sonra kullanabilirdi. Bu kalem sonra kullanabilirdi. Ve Matta İncil'i yazdı. Ne kadar değerli bir şey yapmış. Matta İncil'ini yazdı. Her şeyi bırakmış ama kalemi bırakmamış. Hepsinden bahsetmeyeceğim ama en son olarak Yahuda İskariot. Bu kim idi? Rabbimizi ele veren kişidir. Kişi idi. Maalesef böyle oldu. Ama neden böyle oldu? Her şey yerine gelsin diye oldu. Burada öğrencilerin listesi idi. Bu liste herhalde dünyanın en önemli isimlerinin kataloğu sayılabilir. Bu adamlara, erkeklere, gençlere verilen görev, savaş kazanmak ya da imparatorluk kurtarmaktan çok daha büyük bir görev idi. Harika mesajlarının köklerin egemenliğini ile ilgili olduğunu görüyoruz. Herkese ne dediler? Göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyuruyorlardı. Olağan dışı görevleri bunu başlatmaktı. Bir defa Pesterra'daki cemaatta çalışmakta olan Feimi kardeş, Feimi pastor ile konuştuğum zaman beni bu konu hakkında, yani o zaman elçilerin seçilmesi ile ilgili konuştuk. Beni bir şeyden hatırlattı. Öğrencileri seçmeden ve çağırmadan önce İsa çok dua ediyor. Luka söyle yazıyor bu şeyle hakkında. O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı 12 kişiyi seçti. Bizim hayatımızda durum nasıldır? İsa Allah'ın oğlu olduğu halde öğrencilerini seçmeden önce bütün gece Allah'a dua ederek geçirdi. Feimi pastorun söylediği göre bizim hayatımızda da önemli kararlar yapmadan önce Allah'ın önünde olmamız gerek. Bu düşünce çok doğrudur. Evet, seçmeden önce Rabbimiz onları, yani öğrencileri biliyordu. İnsanların içindeki her şeyi bilen İsa ve öğrencilerinin zayıflıklarını bildiği halde onları çağırdı. Eğer mesela ben kendi kendime bakarsam durumum aynı. Zayıf olduğumu iyi bir şekilde biliyorum. Ama Rab beni de çağırdı. Seni de çağırdı. Çünkü seni seviyor. Allah herkesi kurtarmak istiyor. Duyurulan söz aracılığıyla hepimizi çağırıyor. Elçiler hakkında biraz devam ediyoruz çünkü elçiler günü bugün kutlayacağız. Petrus celileri bir balıkçı idi ve kardeşi Andreas'la birlikte İsa'nın ilk öğrencilerindendir. 12 öğrenci arasında Petrus'un adı ilk sırada yer alır ve önderi olarak değerlendirir. İsa'nın çok önemli durumlarda yanında olmasına izin verdiği 3 öğrenciden biriydir. Öbürleri Yakup ve Yuhanna. İsa'nın uzun süredir beklenen Mesih, yani kurtarıcı olduğunu ilk anlayan, yani Petrus idi. Hatırlayabilmişsiniz belki bu Matta İncil'in 19. bölümünde. İsa öğrencileriyle dolaşıyor ve Filipus Sesari bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. İlk olarak söyledi, halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi Vaftisti Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya, kimi yara peygamberlerinin biri diyor. Biraz sonra İsa onlara yani öğrencilerine kendisi hakkında sordu. Siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimin? Ve Simon Petrus dedi. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Yanıtını verdi. Ve İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil, köklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim. Sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölür diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey köklere bağlanmış olacak. Yeryüzünde söz edeceğin her şey göklerde çözülmüş olacak. Petrus'un rolü çok önemli olduğunu bu ayetlerin iyi bir şekilde ortaya çıkar. Evet, cesur ve kararlı bir insan olarak tanıtılan Petrus'un İsa'nın tutuklamasının ardından onu tanımadığını söylemesi zaman zaman kararsızlığına düşürerek cesaretini yitirdiğini gösteriyor. Ne var ki inanışına göre çarmıha gerilen İsa'nın yeniden yaşama döndüğünü gördükten sonra bir daha onu kimse korkutamaz ve müjdenin yayılmasının sorumluluğunu üstleniyor. Son olarak da şehit oldu bu cesur erkek. Şöyle ki, tarihten biliyoruz, bu İncil'de yazılmamıştır ama tarihten biliyoruz ki Petrus 34'te Roma'da İmparator Neron döneminde ilk Hristiyanlara karşı başlatılan saldırılarda öldürüldüğünü sanılmaktadır. Evet, bu öğrenciler İsa'nın onları çağırdığı zaman herhalde 20 yaşlarındayken, 20-25 çeşitli mesleklerinin geldiler ama en büyük kısım balıkçı idiler. Dünyayı müjdeyi öğretme göreviyle karşı karşıya kaldığında, demin söylediğim gibi İsa 12 öğrenci atadı. Bu kişilerin çok büyük özellikleri herhalde yoktu. Onları büyük yapan İsa'yla olan ilişkileri ili. Ve söylediğim gibi hepsi de oldukça gençti. İsa'nın seçtiği öğrencilerini düşünürken biz kolayca onların harika ve çok iyi olduklarını belki düşünmekteyiz. İsa onları çağırdığı zaman onun ardından gittiler. Yani onu izlemek istiyorlardı. Başlangıçta, yani benim düşüncelerim böyle. İsa onları çağırdığı zaman belki büyük bir ihtimalle bu ne olacak, ne yapacak, ne demek bilemiyorlardı. Ama her şeye rağmen onu izlemek istiyorlardı. Bizim durumumuz hayatta böyle. Ben imana geldiğim zaman bu ne demek aslında tam olarak bilemiyordum. O bildim, benim günahlarım bağışlandı. Ama gelecek olan hayatta bu ne demek aslında bilemiyordum. Ama Allah'ın ellerine yaşam vermek istedim. Ve bugüne kadar her şeyde bana yardım etti. Zor zamanlar, Zor zamanlarda mı geçtim ben de? Ama bugüne kadar yardım etti. Ve tabii ki başlangıçtan beri te öğrencilerin zayıflıklarını bilen İsa her şeye rağmen onları seçip çağırdı. Evet kardeşler. Ve şimdi Pavlus'tan birkaç söz söylemek istiyorum. Pavlus İsa'nın dirilişinden sonra Rabbe'ye geldi. Pavlus Roma yurttaslığına kabul edilmiş Yahudi bir ailenin oğluydu. Ve İsa'nın ölümünden sonra Hristiyanlara karşı yapılan baskılar giderek arttı. O dönemdeki adı Saul olan Pavlus da Hristiyanlara eziyet edenlerdendi. Kutsal kitaba göre, biz zaten okuduk bugün, yeni antlaşma okumasında okuduk, onun hayat hakkında. Kutsal kitaba göre, ve söylediğin gibi bugünkü yeni antlaşma okumasında, öyle okuduk ki, bir gün gelirken İsa Saul'e parlak bir ışık biçiminde göründü ve onunla konuştu. Bu ışıktan görülen Saul'u bir Hristiyan iyileştirdi. Bu olay Saul'un Hristiyanlığı benimsemesine yol açtı. Ve aynı zamanda İsa Pavlus'u görevlendirdi. Bir görev verdi. Göründü, ona seslendi ve onu görevlendirdi. Petrus, Jakub ve Juhana ile Pulusmasinin ardından Paulus, Yahudi olmayan halklara müjde duyurmaya başladı. Anadolu'ya, yani bugünkü Türkiye'de, Anadolu'da Antakya'ya yerleşti. Ve oradan içlerinde Kıbrıs'ında bulunduğu birçok yöreye gitti. Daha sonra Makedonya yani bugünkü Yunanistan'a ve Korint'e, ardından da Efes'e giderek müjde yaymaya çalıştı. Yerusalem'de dönünce tutuklandı. Roma yurttası olması ona Roma imparatoru tarafından yargılanma hakkı veriyordu. Roma'ya götürülen Pavlus sonra orna İsa Mesih için öldü. Pavlus kendi yaşam öyküsüne geri giderek İsa Mesih iman eden kişilere karşı aralıksız savaştığını anlattı. Bütün gücüyle Nasiralı İsa adına karşı çıkmıştı. Ellerinden gelen yaptı. Hristiyanlara karşı savaşıyordu. Hatta onu öldürmek istiyordu. Yaşamını alt üst eden değişimi de yine başka bir şehre giderken oldu. Aslında Elçilerin İşlerini kitabında 3 kere Pavlus'un hayatındaki aynı olaydan bahsediyor. Bu yüzden çok önemli bir olay olması gerek. Çünkü gerçekten 3 kez bu aynı bir olay hakkında yazılmıştır. Pavlus'un elinde imanlılara yakalayıp Yeruşalim'i cezalandırmaya götürmesine yetki veren belgelerde birlikte Şam'a gidiyordu. Öğleyin harika bir görüm gördü. Güneşten daha parlak bir ışık köklerden onun üstüne düştü. Yere yuvarlandı ve şu soruya soran bir ses duydu. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üven direğe karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Üven direği ne demek? Üven direği, inatçı hayvanlara yürütmek için onları dürütmekte kullanılan sivri bir aletti. Pavlus kendi vicdanının karşı geliyordu. Ve hatta daha da önemlisi, kutsar ruhun inandirici se sinne karsikeliordu. İstefanosun ölürken, onu ölürken, huzurlu ve sevinçli görünümü asla unutmamıştır. Tanrı'nın kendisine karşı savaşıyordu. Evet kardeşler, elçiler, gördükleri olayların tanıkları olarak konuşup yazdılar. Bu tanıklarının ana içeriği diriliş ile ilgilidir. Elçiler aslında İsa'nın dirilişinin tanıklarıdır. Evet. Elçiler görevini cesur ve iyi bir şekilde yerine getirdiler. Ama bizim görevimiz devam etmektedir. Ve amaç aynıdır. İsa'dan bahsetmek. İsa'ya tanıklık etmek. Onun yaptıklarından bahsetmek. Allah sana da ruhsal ve başka hediyeleri verdi. Onları kullanmakla onun hizmetindeyiz. Fark etmez. İnsanların gözlerinde büyük veya küçük bir iş olursa olsun. Fark etmez. En önemli bir şey bu. Allah için yapılacak işleri olsunlar. O seni seviyor ve seni asla bırakmaz. Amin. Amin. Amin.